Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna rabbakumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyam. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Aban 1404, Miladi 28 Ekim 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından günümüze dek Hakk'ın Hikayesi podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Kalıcı Itır'ı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberleri dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian bölgesel ekonomik kalkınmak için ortak para birimi oluşturulabilmesi gerektiğini söyledi. Ali Larijani, Pakistan İçişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran, Karayip bölgesindeki Amerikan maceracılığına karşı uyarıda bulundu. Ryabkov, Rusya'nın İran'ın yanında omuz omuza durduğunu belirtti. Ve İsrail rejimi Türkiye'nin Gazze'deki varlığına resmen karşı çıktı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Salı günü Tacikistan İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, bölgedeki dini ve kültürel bağlara dayanarak iletişimin kolaylaştırılabileceğini ve engellerin ortadan kaldırılabileceğini belirterek, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla bölgede ortak bir para biriminin oluşturulabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ECO üyesi ülkelerin bakanlar toplantısı çerçevesinde Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade ile yaptığı görüşmede bölgesel dayanışma, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yaptı. İran ve Tacikistan halklarının ortak kültür, gelenek ve göreneklere sahip olduğunu belirten Pezeşkian, ikili ilişkilerin tüm alanlarda sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı güvenliğin, etkileşim ve işbirliğinin altyapısı olarak taşıdığı öneme dikkat çekerek, dostane ilişkilerin geliştirilmesiyle sınırların ve bölge ülkelerinin korunmasının güçlendirilmesi, kaçakçılar ve güvenliği tehdit eden her türlü eyleme karşı etkili mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca bölge ülkeleri arasında ticaret, kültür, bilim ve sağlık alanlarında işbirliğini kolaylaştırmak ve geliştirmek için belirli bir çerçeve oluşturulması gerektiğini ifade etti. Pezeşkian özellikle İslam ülkeleri arasında birlik ve bütünlüğün korunması ve güçlendirilmesinin önemine değinerek, dini ve kültürel bağlar temelinde bölgede iletişimin kolaylaştırılabileceğini ve engellerin kaldırılabileceğini yineledi. Tacikistan İçişleri Bakanı da görüşmede İran ile Tacikistan arasındaki kültürel ilişkilere dikkat çekerek İran'ı kendi evimiz olarak görüyoruz dedi. Pakistan İçişleri Bakanı Salı günü İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Larijani ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Larijani ile Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi arasındaki görüşmede iki ülkenin bugünkü diplomatik denklemlerindeki güvenlik konumunun güçlendirilmesi ve bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması için stratejik işbirliğinin genişletilmesi görüşmelerin ana odağıydı. İki taraf ayrıca siyasi, güvenlik ve ekonomik düzeylerde ikili işbirliğini derinleştirmenin ve bölgesel koordinasyon artmasının yollarını ele aldı. Pakistan İçişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerinin İçişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunuyor. Bölgesel Ekonomik İşbirliği üye ülkelerinin İçişleri Bakanları toplantısı 28 Ekim Salı günü zirve salonunda gerçekleştirilecek. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin yanı sıra Irak Cumhuriyeti ve Umman Krallığı gibi bazı bölge ülkeleri ve bazı bölgesel örgütler de bu toplantıya konuk olarak katılacak. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın özellikle Venezuela ve Kolombiya'ya yönelik Karayip bölgesindeki tehlikeli maceracılığı konusunda uyarıda bulundu. İsmail Bekay düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın Karayip bölgesindeki eylemlerinin tüm uluslararası toplum için endişe verici olduğunu belirterek, dünya toplumunun uluslararası düzeyde tek taraflılık eğilimi ve Birleşmiş Milletler ilkeleriyle uluslararası kurallara artan kayıtsızlıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ihlal edilen en önemli kuralın güç kullanımının yasaklanması ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı olduğunu vurgulayarak, bu kuralın dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı bahanelerle ihlal edildiğini ve bu durumun uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu söyledi. Bekay'ı dünyanın farklı bölgelerinde müdahaleler için çeşitli bahaneler öne sürüldüğünü, Karayip bölgesinde ise uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunun bu müdahalelere gerekçe yapıldığını belirtti. İran'ın dış politika sözcüsü bu gelişmeyi küresel barışa yönelik tehlikeli bir dönüşüm olarak nitelendirerek, Birleşmiş Milletler'in bu noktada önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerin önlenmesi için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın İran'ın barışçıl nükleer programına karşı bazı ülkelerin zorbalık ve baskı politikalarını şiddetle kınadığını belirterek, Rusya'nın İran'la el ele ve omuz omuza durduğunu ifade etti. Sergey Ryabkov, Moskova'da BRICS üyesi ülkelerin şehir parlamentoları arasında işbirliği anlaşmasının imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, İran ve Rusya'nın yıllar içinde çok derin, pratik ve çok yönlü bir işbirliği geliştirdiğini belirtti ve iki ülke arasında hiçbir güvensizlik bulunmadığına inandığını söyledi. Ryabkov, her iki ülkenin de zorlu ve meydan okunan bir dönemden geçtiğini belirterek, İran ve Rusya'nın birbirine daha da yakın durması gerektiğini aynı ölçüde anlayacağını umduğunu ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti ile ekonomik olsun, mali olsun, ulaştırma alanında çok iyi projelerimiz olan pratik işbirliği olsun, nükleer konu olsun, her alanda ilişkilerimizi güçlendirmeye hazırız, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı Salı günü Afganistan Su ve Enerji Bakan Yardımcısı ve Hirmand Su Komiseri ile bir araya geldi. Görüşmede Hirmand'in su hakkının takibi amacıyla yakın gelecekte Hirmand Su Komiserleri 30. toplantısının Tahran'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi ile Afganistan Su ve Enerji Bakan Yardımcısı ve Hirmand Su Komiseri Mucibur Rahman Ahunzade bu görüşmede Hirmand'in su hakkı, Harirud'un hukuki rejimi, ortak teknik ve hukuki toplantıların düzenlenmesi ile uluslararası hamun sulak alanlarının tarihi ve örfi su hakları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca Hirmand'in su hakkının takibi amacıyla yakın gelecekte Hirmand Su Komiserleri 30. toplantısının Tahran'da yapılması kararlaştırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı pazar sabahı komşuluk politikası çerçevesinde Afganistanlı yetkililerle sınır, su ve adli işbirliği konularında görüşmeler yapmak üzere Kabil'e gitti. Kazım Garibabadi, Kabil'e varışında Afganistan'a yaptığı ziyaretin amacına ilişkin olarak şunları söyledi. Bu ziyaret işbirliğini genişletme doğrultusundadır ve ilgili bakanlar ve kurum yetkilileriyle yapacağımız görüşmelerde 3 temel konu ele alınacaktır. Su meselesi, sınır konuları ve hukuki adli meseleler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Meclis ve İranlılar İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Salı günü Hanoi'da Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Meclis ve İranlılar İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, Hanoi'da Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Nguyen Minh Hang ile görüştü. Taraflar bu görüşmede iki ülke ilişkilerinin önemini vurgularken, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin özellikle Vietnam olmak üzere Doğu Asya ile ilişkileri güçlendirmeye verdiği öneme dikkat çektiler. İbranice bir medya, Netanyahu'nun Türkiye'nin Gazze'deki varlığını kesinlikle kabul etmeyeceklerini Amerika'ya bildirdiğini yazdı. İbranice yayın yapan News One haber sitesi paylaştığı bilgide şunları yazdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Başkan Yardımcısının işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Gazze şeridindeki varlığının İsrail açısından kırmızı çizgi olduğunu resmi olarak bildirdi. Habere göre Netanyahu, Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e Hamas yönetiminin dağılmasının ardından kurulması beklenen alternatif hükümetin bir parçası olarak Türkiye'nin Gazze'de bulunmasına İsrail'in kesinlikle izin vermeyeceğini açıkça ifade etti. Suriye güvenlik kaynakları Salı günü Şam-Süveyda yolunda bir yolcu otobüsüne kimliği belirsiz silahlı kişilerin ateş açması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını bildirdi. Suriye'nin El Ahbariye televizyonu bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde Şam-Süveyda güzergahında Mecane Benzin istasyonu yakınlarında bir yolcu otobüsüne kimliği belirsiz silahlı kişilerin ateş açması sonucu iki kişinin öldüğünü ve birkaç kişinin yaralandığını aktardı. Suriye resmi haber ajansı Sana'da ilgili kurumların saldırganların peşine düştüğünü duyurdu. Siyonist rejimin radyo ve televizyon kurumu Tel Aviv'in Amerika'dan Lübnan topraklarında yeni askeri saldırılar düzenlemesi yönünde resmi talepte bulunduğunu bildirdi. Yafa haber sitesi Siyonist rejimin radyo ve televizyon kurumuna dayandırdığı haberinde İsrail kabinesinin 27 Ekim 2025 Pazartesi günü Washington'a resmi olarak başvurarak Lübnan topraklarında yeni askeri operasyonlar gerçekleştirilmesini istediğini aktardı. Aynı kaynak Hizbullah'ın son aylarda Suriye'den Lübnan'a yüzlerce kısa menzilli füze sevk ettiğini iddia etti. Ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Pazartesi günü yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin Rusya'yı parçalama niyetine karşı uyarıda bulundu. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, Batı'nın Rusya'yı birkaç küçük devlete bölerek bu ülkeler üzerinde hakimiyet kurma çabasında olduğunu vurgulayarak, Batı'nın Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'ni işgalci ve sömürgeci güçler olarak sunma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Fransa'nın Afrika'daki suçları ile ilgili. Senegal hükümetinin Tiaroy katliamına dair yayımladığı yeni rapor, Fransa'nın Afrika'daki sömürge dönemi suçlarının en karanlık ve en çok inkar edilen olaylarından birini tarihi sessizlikten çıkararak yeniden gündeme taşıdı. The African Report sitesinde Damien Gley'nin Senegal Tiaroy katliamına dair beyaz rapor gizli bir suça Işık Tutuyor başlıklı yazısına göre Senegal Cumhurbaşkanı'na sunulan 301 sayfalık rapor, Fransa'nın inkar politikalarını ve Senegal'ın hakikat arayışını ve tazminat talebini gözler önüne seriyor. Emmanuel Macron'un 2017'de Fransa Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde sömürgeciliği insanlığa karşı suç olarak nitelendirmesi, Fransa'nın Afrika'daki sömürge geçmişiyle yüzleştiği izlenimini vermişti. Ancak Senegal'ın Fransa ile ilişkileri yeniden tanımlama kararlılığı bu beklentiyi boşa çıkardı. 16 Ekim'de 6 aylık gecikmeyle Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Osman Sonko bu kapsamlı raporu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda teslim aldı. Araştırmacı komiteye göre raporun amacı Tiaroy katliamının tarihsel gerçeğini ortaya koymaktı. Katliam 1 Aralık 1944'te Fransız sömürge güçleri ve jandarmalarının daha önce isyancı olarak damgalanan Senegalli Afrikalı askerleri kurşuna dizmesiyle gerçekleşti. Senegal halkının beklentisi doğrultusunda raporun bulguları Fransız resmi belgelerindeki basit hataların çok ötesine geçiyor. Tarihçi ve arkeologların raporu olayın önceden planlanmış ve gizlenmiş bir trajedi olduğunu, koordineli eylemlerde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Fransız arşivlerinin bir kısmı yalnızca gizlenmemiş, aynı zamanda tahrif edilmiş. Örneğin Fransa'nın Molex ve Senegal'in Dakar şehirlerindeki giriş çıkış kayıtları. Fransa'nın resmi kaynakları her zaman en fazla 70 ölüm bildirmişken, yeni rapor en güvenilir tahminin 300 ila 400 kişi olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 400 askerin kaybolduğu yönünde kanıtlar mevcut. Dakar'ın 15 kilometre dışındaki Tiaroy mezarlığında yapılan kazılarda daha önce belgelenmemiş mezarlara ulaşıldı. Ayrıca ayrılmış kafatasları, kaburgalar, omurlar ve hatta ayak bileklerinde demir zincirler gibi işkence izleri taşıyan iskeletler bulundu. Ceset kalıntılarının yer değiştirmiş olması katliamın yalnızca kamp içinde gerçekleşmediği ihtimalini güçlendiriyor. Yazar bu raporun hakikat arayışının sonu olmadığını vurguluyor. Fransa'nın inkarı ifşa edilmiş olsa da özellikle kurbanların gerçek gömüldüğü yerleri konusunda hala birçok belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlikler Senegal Cumhurbaşkanlığı'nın acı ve hüzün duygusuyla Fransa'dan daha fazla arşiv açıklamasını talep etmesine yol açtı.
İran Radyo Podcast. İsrail'in dayattığı 12 günlük savaş ateşkes de sona ermedi. Yeni bir dönemin başlangıcı ile, yani İsrail caydırıcılığı efsanesinin çöktüğü İran'ın bölgesel denklemdeki yerinin yeniden tanımlandı ve doğrunun yanlışa karşı zaferinin savaş alanından zihinlere ve politikalara yayıldığı bir dönemin başlangıcıyla sona erdi. Bu bölüm, sirenlerin sustuğu andan Orta Doğu ve ötesindeki güç haritasının yeniden çizildiği ana kadar bu dönüm noktasının öyküsüdür. Milletler tarihinde bir savaşın veya barış anlaşmasının ötesinde anlamlar taşıyan anlar vardır. Tıpkı güneşin doğuşu gibi, yalnızca karanlığın sonunu değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcını da müjdeleyen anlardır. İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı savaş da bu noktaya ulaştı. Siren sesleri sustu ve yerine ilahiler, tekbirler ve sevinç gözyaşları geldi. Bu zafer orduların tek başarısı değildi. Fırtınalara karşı direnen insanların yıllarca süren sabrının, azminin ve inancının sonucuydu. Ta ki bugün barış dalgaları kıyıya ulaşana kadar. Dünya medyası analistleri ve politikacıları ona bir isim taktılar. Jeopolitik deprem, yerinmezlik metninin sonu, direniş eksilenen dönüşü. Ancak bu olayı yaşamış olanlar için bugünün tek bir anlamı vardır. Işığın karanlığa karşı zaferi, gerçeğin batıla karşı zaferi. Bu bölüm, zaferin ilk anlarından uzak şehirler ve başkentlerdeki yankılarına bir zamanlar kendisini bölgenin tartışmasız gücü olarak gören bir rejimin yenilgisini analiz etmekten, dünyadaki güç dengesinin yeni bir haritasını çizmeye uzanan bir yolculuktur. Bu zaferin perdelerini aralarken bizi katılın ve bir gün bir belgenin ve belki de dünyanın geleceğinin nasıl yeniden yazılabildiğini de görün. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ateşkesin ilk anlarından itibaren zaferin işaretleri insanların yüzlerinde ve haberlerin tonunda belirgindi. Günlerdir aralıksız siren sesleriyle sarsılan şehirler temiz sabah havasında rahat bir nefes aldı. Ancak sınırın ötesindeki askeri komutanlar ve istihbarat analistleri tamamen şaşkına dönmüştü. İsrail ve hatta büyük güç destekçileri bile İran'ın böylesine derin ve geniş bir füze gücüne sahip olduğunu hiç tahmin etmemişlerdir. Bu yetenek sadece sayı olarak değil, doğruluk, çeşitlilik ve nüfus açısından da tüm hesaplamaları alt üst ediyordu. İran saldırıları İsrail savunmasının birden fazla katmanını aynı anda hedef almak üzere tasarlanmıştır. İlk dalga radar sistemlerini etkisiz hale getirdi. İkinci dalga ise nokta savunmalarını alt üst etti. Üçüncü dalga ise açtığı aşarak hayati merkezlerin kalbine ulaştı. Her füze, insansız hava aracı ve siber güçleri arasındaki hassas bir koordinasyonda yürütülen daha büyük bir planın parçasıydı. Sonuç olarak yıllarca demir kubbe ve çok katmanlı savunma sistemlerine güvenerek kendisine yenilmez sanan İsrail, kalkanlarının koordineli ve amansız bir saldırıya yalnızca birkaç saat dayanabildiğini de kendi gözleriyle gördü. Bu zafer yalnızca askeri bir başarı değildi. İran'ın onlarca yıldır yatırım yaptığı bir otorite gösterisiydi. Mesajı coğrafi sınırların ötesine geçerek Washington ve Brüksel'deki karar alma merkezlerinin kalbine ulaştı. Tel Aviv'deki hassas merkezlere doğrudan vuran füzelerin görüntüleri dünya çapında bir haber depremi gibi yayıldı. Çeşitli ülkelerdeki kamuoyu yıllardır kesin bir gerçek olarak lanse edilen İsrail'in askeri üstünlüğünün birkaç gün içinde çekebileceğini kendi gözleriyle gördü. Psikolojik alanda bu darbe belki de savaş alanındakinden daha ağırdı. İsrail'in yenilmezliği düşüncesi bölgedeki birçok insanın hatta Batı siyasi literatürünün zihninde caydırıcılık politikalarının temel direğiydi. Şimdi de bu direk çökmüştü. Bu savaşta İran kendini savunabilen bir ülke olarak değil, inisiyatif alıp oyunun kurallarını yeniden yazabilen güçlü ve kararlı bir aktör olarak ortaya çıktı. Askeri hazırlık, iç uyum ve medyanın akıllıca kullanımı ile otoritenin aynı anda doğabileceğini bu savaştan daha iyi hiçbir şey kanıtlamamıştır. Saha kontrolünün yanı sıra anlatıyı da kontrol altında tutarak İran düşmanlarına açık bir mesaj göndermeyi başardı. Her saldırının yalnızca toprakta değil, zihinlerde ve kalplerde de kalacak bir karşılığı vardır. Bu savaşın zaferi, direniş tarihi ve doğru ile yanlış mücadelesi zincirinin yeni bir halkası haline geldi. Bölgedeki birçok ulus tarafından tahakkümün üstesinden gelip bağımsızlığa ulaşmanın bir yol haritası olarak yorumlanan bir halka. İran'ın zaferi tıpkı büyük bir dalga gibi yalnızca Orta Doğu'nun coğrafi sınırlarını sarsmakla kalmazken aynı zamanda dünya genelindeki görünmez güç hatlarını da değiştirdi. Bölgede yıllardır Washington ve Tel Aviv arasında yapay bir dengeyle hareket eden hükümetler aniden kendilerine yeni bir gerçeklikle karşı karşıya buldular. Siyonist rejimin askeri üstünlüğü efsanesi çökmüştü. Bu da İsrail'in caydırıcılığına dayalı herhangi bir güvenlik taahhüdünün artık aynı anlamı taşımadığı anlamına geliyordu. Daha önce güvenliği sağlamanın bir yolu olarak normalleşmeyi savunan bazı Arap hükümetleri, bölge kamuoyunun İsrail'e güvenmenin yalnızca güvenlik sağlayamayacağına aynı zamanda onu tehlikeye atabileceğine inanması ile tavırlarını ve politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldılar. Dünyada bu zafer hızla jeopolitik analizlerin ham maddesi haline geldi. Batılı uzmanlar ve düşünce kuruluşları bunu Orta Doğu'nun güvenlik mimarisinde bir deprem olarak nitelendirdi. Çatlakları Fars Körfezi'nden Akdeniz'de yayılan bir deprem, Latin Amerika'dan Afrika'ya ve Güney Asya'ya kadar küresel güney, bu gelişmeyi Batı bloğu dışındaki ülkelerin yükselişine bir örneği olarak büyük bir coşkuyla karşıladı. İstanbul'dan Karakas'a kadar bazı başkentlerin sokaklarında direnişin görüntüleri ve bayrakları asılıydı. Üçüncü dünya medya kuruluşları bu zafere küresel güç dengesinin değişebileceğinin kanıtı olarak gördü. Uluslararası ilişkiler alanında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uçurum derinleşti. Washington'da İsrail'i desteklemenin sonsuz maliyetleri üzerine de tartışmalar yoğunlaştı ve bir grup milletvekili Orta Doğu politikalarının ciddi bir şekilde yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Avrupa'da bazı yetkililer direniş ekseniyle ilişkilerin devam etmesinin yalnızca maliyeti olmakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa kamuoyunun gözünde meşruiyetini de zedelediği sonucuna vardı. Güvenlik Konseyi'nde bile yıllardır göz ardı edilen geri dönüş hakkı ve direniş gibi terimler resmi platformlara da geri döndü. İran'ın 12 gün savaşındaki zaferinin en önemli etkisi zihinlerde ve kalplerde kayıt altına alındı. yıllarca bölge dışı güçlerin baskısı altında veya umutsuzluk ve edilgenliğin gölgesinde yaşamış ulusların önünde artık nesnel bir model vardı. Siyasi iradenin, teknolojik bağımsızlığın ve halk desteğinin onlarca yıllık egemenlik projelerine bile birkaç gün içinde devirebileceğini de gösteren bir model. Bu, dünyanın gelecekteki denklemlerini haritadaki çizgilerden daha fazla etkileyecek bir değişim. Bu zafer eski ve devasa bir barajı yıkmak gibiydi. On yıllardır küresel zihniyetleri ve denklemleri geride bırakan ve güç akışını batı ve müttefikleri lehine yönlendiren bir baraj. Siyonist rejimin yenilmezliği mitinin çöküşü yalnızca bölgesel bir aktöre vurulmuş bir darbe değildir. Aynı zamanda Orta Doğu'daki jeopolitik kilidin de bir tür kırılmasıydı. 6 gün savaşından bugüne bölgenin güvenliği ve siyasetine gölge düşüren bir kilit. Devlet düzeyinde yıllarca Amerika ve İsrail güvenlik şemsiyesi altında faaliyet yürüten ülkeler artık bölgesel haritaya yeni bir gözle bakıyor. Bu tutum değişikliği Washington'un her zaman korktuğu şeydi. Yerli teknolojiye, toplumsal uyuma ve egemen düzenin dışında koalisyon kurmaya güvenerek bir Amerikan müttefikine stratejik bir yenilgi yaşatabilecek başarılı bir direniş modelinin ortaya çıkması. Aynı model daha önce hayatta kalmanın tek yolunun büyük güçlerin siyasi ve askeri baskılarına teslim olmak olduğunu düşünen ülkelere yeni bir caydırıcılık aracı sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sonuçlar doğrudan vacı vereceğiydi. Düşünce kuruluşları ve ulusal güvenlik komiteleri kendilerini birdenbire temel sorularla karşı karşıya buldular. En gelişmiş silahlara, savunma sistemlerine ve Washington'dan kapsamlı desteği sahip İsrail, İran'ı durduramıyorsa Amerika'nın diğer bölgesel müttefikleri bu güvenlik şemsiyesine ne kadar güvenebilirdi? Yıllarca test edilmiş ve güvenilir İsrail teknolojisi olarak markalaştırılan silah pazarları artık yeni şüpheler altında sarsılıyordu. Avrupa'da bulunan muaf değildi. Brüksel'de bazı AB liderleri Orta Doğu'da Amerikan politikalarını sorgusuz sualsiz takip etmeye devam etmenin yalnızca Avrupa'nın güvenliği için ters etki yaratmakla kalmazken aynı zamanda ekonomik ve enerji çıkarlarına da zarar verebileceğini özel olarak kabul ettiler. Bu fısıltılar henüz resmi kararlara dönüşmemiş olsa da Avrupa siyasetinde Batı Birliği duvarındaki ince çatlaklar İran'ın zaferinin derinleştirdiği çatlaklar olarak görülüyor. Ancak küresel güneyde zafer ilham verici bir boyut kazandı. Bogota'dan Jakarta'ya kadar siyasi ve akademik çevrelerde savaşın analizi İsrail'in yenilgisi üzerinden değil, dünya düzeninden değiştirilebileceğinin de kanıtı olarak dile getirildi. Bu ülkelerin çoğu için İran, baskın güç yapılarının bir üyesi olmadan kaynakları dikkatlice kullanarak oyunun kurallarını çiğneyen, caydırıcılığını ve iç uyumunu sürekli olarak geliştiren bir aktörün somut bir örneğiydi. Bu zaferin psikolojik yansımaları askeri veya siyasi etkilerinden belki de daha güçlüydü. Yıllarca dünya düzeninin sarsılmaz ve şeklini değiştiremez bir demir yapı olduğunu düşünen milletler bu yapının çatlayabileceğini kendi gözleriyle gördüler. Bu andan itibaren güç dengesi artık sadece büyük başkentlerde şekillenmiyordur. Kamuoyu ve halk hareketleri bir kez daha denklemin aktif bir parçası haline gelmiştir. Bu gelişme Batı, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri için stratejik bir uyarı niteliğindedir. Eğer Batı söylemini yeniden inşa edemez ve müttefiklerinin güvenini yeniden kazanamazsa, İran'ın bu zaferi tıpkı domino taşları gibi güç dengesini Orta Doğu'dan dünyanın diğer bölgelerine kaydırıp yeniden tanımlayacak bir zincirin ilk halkası gibi olabilir. We'll be right back. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte bölgeye yeni bir dönemin başlangıcından önceki derin bir nefes gibi kısa bir sessizlik çöktü. Ancak bu sessizlik bir barış sessizliği değildir. Harita çevirme ve politika defterlerine karıştırma seslerinin duyulduğu bir sessizliktir. Arap başkentlerinde kapalı kapılar ardındaki toplantı odaları şimdi ne yapmalıyız sorusu ile doluydu. Güvenlik pankları ve anlaşmaları düne kadar İsrail caydırıcılığı temeli üzerine kurulu olan hükümetler şimdi de yeni dayanaklar aramak zorundaydı. Bazıları açıklamalarının dilini yavaş yavaş değiştirdi. Daha önce tabu sayılan geri dönüş hakkı, Kudüs'ün özgürlüğü ve hatta direnişe meşruiyeti gibi kelimeler resmi metinlerine yeniden dahil edildi. Tahran'da zafer durgunluk değil, yeni panklar için bir pencerenin de açılması ve bölgesel ağların güçlendirilmesi anlamına geliyordu. Bazı komşu ve bölgesel ülkelerle ilişkiler daha operasyonel bir aşamaya girdi ve daha önce temkinli ve gizlice yürütülen görüşmeler artık daha açık ve hızlı bir şekilde de ilerliyordu. Uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi benzeri görünmemiş bir tavır değişikliğine de tanık oldu. Yıllardır Amerika ve İsrail ile otomatik olarak oy kullanan bazı ülkeler bile artık savaşı kınama ve ablukanın sona ermesi çağrısında bulunmak konusunda daha birlik içindeydi. Bu değişiklikler acı bir çözüm şeklinde ortaya çıkmasa da lobi faaliyetlerinde ve gayri resmi görüşmelerde de izlerini bıraktı. Washington'da hükümetin farklı organları arasındaki tartışmalar yoğunlaştı. Bir kanat, İsrail'in güveninin hızla yeniden tesis edilmesine ve Orta Doğu'daki aktif varlığının devam etmesine talep ederken, diğer kanat mevcut yapıyı sağlamlaştırmak yerine İran'ın gücünü ve direniş ekserinin bütünlüğünü inkar edilemez kılan yeni gerçeklere dayanarak yeniden tanımlamaya çalışması gerektiğine de inanıyordu. Avrupa'da benzer bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bir yandan İsrail yanlısı lobilerin destek açıklamalarını sürdürme baskısı, diğer yandan bu desteğin siyasi ve ekonomik maliyetlerinden bıkmış bir kamuoyu dalgası. Bazı Avrupa hükümetleri dış politika ekiplerini sessizce direnişin aktörleri ve alternatif diplomatik yolları daha iyi anlama konusunda uzman olan yeni dışlamalar, danışmanlar ekledi. Filistin'de ise zafer siyasi bir itici güç haline geldi. Yıllardır taktik ve stratejiler konusunda anlaşmazlık yaşayan gruplar ve akımlar en azından kısa bir süreliğine İsrail'in yenilgisinin sembolüne karşı birleştiler. Bu birlik geçici de olsa dış dünyaya açık bir mesaj gönderdi. Bu savaştan sonra Filistin sahnesi artık düşmana oy birliğiyle destek veren bir sahne olmayacaktı. Savaştan sonra bölgesel ve küresel siyasetteki değişimler bir depremi merkez yüzünden yayılan dalgalar gibi her yere yayılmaya başladı. İster Orta Doğu'da ister dünya güçlerinin başkentlerinde olsun hiçbir büyük aktör yeni bir gerçeği gözlerini kapatamadı. Eski denge artık geçerli değildi. Bölgesel düzeyde düne kadar Amerika ile ilişkilerini sürdürme ve İsrail'in caydırıcılığına güvenme temelinde bir yol haritası çizen Körfez ülkeleri, şimdi hesaplamalarına İran'ın reaktif gücü adı verilen yeni bir değişkeni dahil etti. Güvenlik anlaşmalarından gözden geçirmesi için gizli görüşmeler başladı. Bazı hükümetler, Batı'ya tek taraflı bağımlılığı azaltmak için bölgesel çok taraflılık politikalarına yönelirken, diğerleri kamuoyu baskısını kontrol altına almak için medya üsluplarını ve diplomatik politikalarını da yumuşattı. Küresel düzeyde Amerika yıllardır ertelemeye çalıştığı bir gerçekle karşı karşıyaydı. Kilit müttefikinin caydırıcılığındaki düşüş, bu konu Kongre'de ve askeri güvenlik çevrelerinde hararetli tartışmalara da yol açtı. Amerikan dış politikasındaki yeni eğilimler Orta Doğu'daki doğrudan askeri taahhütleri azaltma ve Çin ve Rusya'yı kontrol altına almaya odaklanma planlarını ortaya koydu. Aynı zamanda karşı taraf İran nüfuzunun ve direniş ekserinin genişlemesini önlemek için daha belirgin bir varlığa ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı. Avrupa'da bu jeopolitik depremin ortasında yön değiştirme belirtileri gösterdi. Orta Doğu artık yalnızca enerji ve göç çıkarları merceğinden bakılmıyordu. Artık rakip gruplar arasında dengeyi koruma meselesiydi. Dünyanın diğer yerlerinde ise zafer Batı hegemonyasının üstesinden gelme olasılığının kanıtı olarak görülüyordu. Dış politikalarında daha fazla bağımsızlık arayan Afrika ve Latin Amerika hükümetleri İran'ı örnek alınacak başarılı bir örnek olarak gösterdiler. Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS'e dahil olmak üzere uluslararası forumlarda ortaya çıkan ittifaklar, üye kazanma ve alternatif bir düzen oluşturma konusunda daha istekliydi. Bu şekilde sınırlı bir coğrafyada başlayan bir savaş hem bölgesel hem de küresel düzeyde siyasetin sınırlarını etkili bir şekilde yeniden çizdi. Bu çizgiler bu kez Beyaz Saray diplomatlarının mürekkebiyle değil, kamuoyu baskısı, güç dengesindeki değişim ve eski bir efsanenin çöküşüyle şekillendi. Hakikat hikayesinin bu bölümünde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Füzelerin sesinden ve efsanelerin çöküşünden öteye geçen siyaset salonlarına ve insanların kalplerine uzanan bir an. Duyduğumuz ve söylediğimiz şey sadece bir zafer haberi değildi. İradenin, sabrın ve ulusların birliğinin eski egemenlik sütunlarını nasıl devirebileceğinin bir hikayesiydi. Ama bu hikayenin sonu yok. Çünkü bir zirvede ışık parlarsa bu yola devam etmek için bir davettir. Bu bölümde de tarlaların gürültüsünden uzaklaşıp tarihin aynasında doğruyu ve yanlışı arayan bir yolculuğa çıkacağız. Bu arayışın yaratılışın ilk sayfalarından başladı ve zamanın sonuna kadar devam edeceğini de gösteren bir yolculuk. Eski ihtişamlardan, günümüz fısıltılarına, peygamberlerin anlaşmalarından, şehitlerin kanının ölçülerine kadar bize yolu gösterecek açık bir iz bırakılmıştır. Bu bölümde bugünün zaferlerinden bilgi ve farkındalıkla dimdik ayakta kalırlarsa kalıcı olabileceğini, eğer ayakta kalmazlarsa yine de tekrarlanan savaşlara konu olacağını da söyleyeceğiz. Bugünkü anlatımı zihninizi araştırmaya ve analiz etmeye yönelttiyse sizden bu hikayeyi başkaları ile paylaşmanızı, soru ve görüşlerinizi bize emanet etmenizi ve sınırların ve duvarların ötesine geçen bir diyaloğa katılmanızı rica ediyoruz. iranradio.ir'dan sosyal ağlardaki resmi sayfalarımıza kadar iletişim yolu her zaman açıktır. Bu yüzden bir dahaki sefere kadar uyanış yolunun cehalet ve ihmalin üstesinden gelmek kadar sınırları ve savaşları aşmakla da ilgili olduğunu bilin. Gözlerinizi yüksek ufuklara dikin ve kalbinizi hakikat çizgisinde sabit tutun. Biz ve siz bu sonsuz ve ebedi yolda bu arkadaşlarla da olacağız. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Bugün yine İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde geçtiğimiz bölümlerde başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma inancına yönelik yaratılış alemindeki acayip olguları incelemeye devam etmek istiyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanın emsalsiz yaratılışına temas ediyor ve insanı tüm acayip yönleri ile yaratmayı sınırsız ilim ve gücünün işareti olarak buyuruyor. Yüce Allah'ın harikulade güç ve tedbirlerinden biri insanı ana rahminde şekillendirmesidir. Cenin en başta herhangi bir organ veya uzuvdan yoksundur. Fakat çok hızlı bir şekilde ve her gün yeni bir şekil ve yapıya kavuşur. Sanki usta bir ressam gece gündüz cenin üzerinde çalışmakta. Kısa bir sürede bu naçizane zerreden görünüşü düzgün ve iç organları ve yapısı şaşırtıcı bir düzene sahip olan bir mahluk yaratmaktadır. İnsan yaratılışına şöyle bir baktığımızda bu mahlukun varlık aleminin en güzel mahluklarından biri olduğu ve Yüce Allah'ın insanı yaratırken gücünü en güzel biçimde ortaya koyduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala bu muazzam gücüne Mü'minun suresinin 12 ile 14. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Cenin şekillenmeye hazır hale geldiğinde göz, kulak, beyin ve vücuttaki diğer organları oluşturan hücreler aralıksız ve hummalı bir çalışma başlatıyor. Kur'an-ı Kerim bu harikulade ve organize çalışmanın Allah olmaksızın asla mümkün olamayacağını hatırlatıyor. Gerçekten de akıllı ve bilge ve tedbirli bir yaradan olmaksızın insan vücudunu oluşturan hücreler nasıl bu denli titiz ve dikkatli bir şekilde amacını izleyerek insan gibi harikulade bir mahluku yaratabilir? Kur'an-ı Kerim Haşr suresinin 24. ayetinde de Yüce Allah'ın yaratıcı gücü hakkında şöyle buyuruyor. O yaradan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.
Tahran Radyosu.
İmam Sadık aleyhisselam Mufassal adında talebelerinden birine Allah'ı tanıma ve tevhid dersi verirken insanın yaratılışı hakkında şöyle buyuruyor. Ey Mufassal, ilkin cenin ana rahminde şekillenir. Burası öyle bir yerdir ki ne göz görür ne de herhangi bir el ulaşır. Tedbirin bu merhalesi cenin tamamlanıncaya kadar ve ihtiyacı olan her organ oluşuncaya dek devam eder. Ardından bu dünyaya ayak basar. İnsan vücudunda açık gizli her şey yerleştirilmiştir. Organlardan tutun ta kemik, et, beyin, damar, mafsallara kadar vücuttaki bütün organlar birlikte öylesine büyür ve gelişir ki hiçbirinin şekli değişmez, sayıları ne artar ne de azalır. Bilindiği üzere yeryüzünde yaşayan tüm canlı mahlukları vücutları hücre adında en ufak zerreden oluşur. Hücreler gerçekte hayvan ve bitki yaşamının temelini oluşturur. İnsan vücudu da bu küçük zerrelerden oluşur. İnsan vücudunda hücre sayısı oldukça fazladır. Birbirine benzerlik arz eden ve belli bir görevi yerine getiren hücreler topluluğu bir dokuyu oluşturur. Çeşitli dokuların bir araya gelmesiyle organlar şekillenir ve organların bir araya gelmesinden bir sistem ortaya çıkar ki bu sistemlerin her biri vücut için hayati önem arz eden bir görevi yerine getirir. Örneğin kan dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve solunum sistemi gibi. Canlıların yapısını oluşturan en temel organ olan hücrenin oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Hücrenin dış kabuğu şaşırtıcı bir fonksiyonu söz konusudur. Bu kabuk besin maddelerini ve mineralleri hücrenin içine ulaştırır ve zararlı maddelerden korur. Hücre ihtiyacı olan besin maddesini cezbetmek için diastaz adında bir madde salgılar ve besin maddesini kabuğundan sindirir. Sindirilen madde hücre tarafından tüketilir. Bu maddenin bir bölümünün enerjiye dönüşürken diğer bölümü de hücrenin büyümesinde ve gelişmesinde kullanılır. Hücreler beslenme ve büyüme yoluyla belli bir ölçüye kadar büyüyebilir. Bundan sonra bölünerek üreme sürecine geçer. Şöyle ki bir hücre iki canlı hücreye bölünür. Bundan sonra her bir hücre bağımsız olarak yaşamını sürdürür. İnsan vücudundaki sistemlerin işlevi oldukça karmaşık, aynı zamanda zariftir. Bu işlevleri tanımak bilim adamlarının yüzyıllarca süren çalışmalarının sonucudur. Gerçi son yıllarda bilim insan vücudundaki mekanizmaları tanıma konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş. Bu ilerlemelerde tıp bilimine büyük katkısı olmuştur. Ama yine de insanın bilinmeyenlerinin sayısı çoktur. Yine bilindiği üzere insan vücudunda hayati bir madde olan kan adında bir sıvı dolaşır. kan çeşitli maddelerden ve unsurlardan oluşur. Kanın %80 kadarı sudan ibarettir. Kanda tuz, sodyum, fosfat, potasyum, kalsiyum, şeker, yağ ve çeşitli gazlar bulunmaktadır. Kanda iki grup canlı organizma vardır ki bu sıvının önemli bir bölümünü oluşturur. Bunlara ak yuvarlar ve al yuvarlar adı verilir. Ak yuvarlar ve al yuvarlar plazma adı verilen sarımsı bir sıvı içinde mahlüldür. Al yuvarlar kanın kırmızı renkte görünmesini sağlayan maddedir. Her milimetre küp kanda yaklaşık 5 milyon al yuvarlar vardır. Al yuvarlar vücuttaki hücrelere oksijen ulaştırma ve zehirli maddeleri def etme görevini yerine getirir. Bir başka ifadeyle erzakı dağıtmakla görevlidir. Al yuvarlar görevin en iyi şekilde yerine getirir. Öyle ki hatta vücuttaki milyarlarca hücreden bir tanesi bile al yuvarların hizmetinden mahrum kalmaz. Ak yuvarların sayısı çok daha azdır. Yani her milimetre küp kanda yaklaşık 7000 ak yuvar vardır. Ak yuvarlar savunma hattının askerleri gibi sürekli alarm durumundadır ve mikropların saldırısı durumunda vücudu onlara karşı korur. İnsan vücudunun savunma sistemi de oldukça karmaşıktır. İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri, pankreas ve kemik iliğinde ak yuvarlar üretilir. Bu organlarda üretilen ak yuvarlar yapı itibariyle birbirinden farklı olmalarına karşın ortak bir hedefi izler. O da mikroplar ve virüsler gibi yabancı unsurlara karşı direnmektir. Ak yuvarlar insan vücudunun güvenlik sisteminin bir parçası sayılır ve vücudu çeşitli hastalık ve etkenlerine karşı korur. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler türlü yollardan vücuda girer ancak ak yuvarlar tarafından yok edilir. İnsan vücuduna yabancı bir unsur girdiği vakit ak yuvarlar hemen bulaşma noktasını tespit eder ve çeşitli yollardan tehlikenin yayılmasını önler. İnsan vücudu ak yuvarlar yardımı ile yabancı unsurlarla mücadele için çeşitli taktikler uygular ve vücuda giren yabancı unsuru etkisiz hale getirmek için antikor adında bir madde üretir. İnsan vücudunda üretilen antikorların türlü işlevleri söz konusudur. Örneğin bazı antikorlar mikropları imha etmek içindir. Bazıları yılan ve akrep gibi hayvanların zehrini etkisiz hale getirir. İnsan vücudunun şaşırtıcı özelliği her türlü dış unsura karşı uygun antikor üretebilmesidir. İnsan vücudunun savunma sistemini incelediğimizde akla gelen ilk soru hangi gücün bu karmaşık sistemi yönettiği sorusudur. Acaba kim ak yuvarlara vücudu bu şekilde akılcı, düzenli ve sistematik bir şekilde savunmayı öğretmiştir? Kim şu ufacık hücrelere her türlü dış etkene karşı uygun antikoru üretmesini öğretmiştir? Bunu yüce ve bilge Allah'tan başka kim yapabilir? Kur'an-ı Kerim, nefis olarak tabir ettiği insanın iç dünyasını, hakikatleri keşfetmek ve öğrenmek için değerli bir kaynak olarak tanımlıyor ve önemini Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor: İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun, Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İnsan vücudu ve sahip olduğu uygun ve uyumlu organları ve oyuncu sistemi ve titiz mekanizmaları, her şeyin ötesinde akıl ve düşünce gücü, Yüce Allah'ı daha iyi tanımak için en ilginç kaynak ve defterdir. Eğer kendi nefsimizin üzerinde düşünecek olursak, içimizde küçük bir parçası var olan ilahi sonsuz kaynağa yönelmiş oluruz. İnsan vücudunda yaratılış sırları üzerinde düşündüğümüzde ve yine vücuttaki çeşitli sistemleri çalışmalarına gözden geçirdiğimizde içimizde şükretme duygusu gelişir. İşte bu noktada Yüce Yaradan'ın sonsuz güç ve hikmeti karşısında boyun eğmek gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, bugün yine İranlıların eski zamanlarda su tasarrufu ve su taşımacılığı konusundaki çalışmalarına değinmek istiyoruz. İran'ın güneybatısında Şuşter ve Denizpul kentlerindeki su tesisleri ve yapıları, eski dönemlerde insanların nasıl bir maharetle yüzeysel suları kontrol ettiklerini gösteren iki önemli ve örnek yapılardır. Akan sular ya nehir yolunda ya da kayalardaki deliklerde su değirmenlerini çalıştırıyorlardı. Akan suların gücü buğday ve diğer tahılları öğütme gücüne sahiptir.
Su kaynaklarının yönetiminde ve intikalinde, ayrıca su yapı inşaatları alanlarında İran'ı ilk ülkeler arasına yerleştirebiliriz. Bu konuda en önemli icatların büyük bir bölümü Huzistan ilinde bulunuyor. Desvol'da ilk su değirmeni Desvol Tarihi Köprüsü ile birlikte bundan 1700 yıl önce ve Sasaniler döneminde halkın ihtiyaçları dikkate alınarak Dez Nehri'nin yatağında inşa edildi. Söz konusu değirmenlerin birçoğu yaklaşık 70 yıl öncesine kadar çalışıyor ve halkın una olan ihtiyacını karşılıyordu. Fakat un fabrikasının kurulması ile söz konusu değirmenler eski önemine giderek yitirdi.
Günümüzde su değirmeni olarak bilinen yapılar eski zamanlarda bent ve değirmen olarak kullanılan su yapılarından oluşuyor. Bu kompleksler Dez Nehri'nin daimi su akışı, değirmenlerde üretilen ürünlerin örnekleri ile kentin merkezi çekirdeği ile eş zamanlı olarak inşa edildi ve gelecek yıllarda kentin genişlemesine orantılı olarak genişletildi. Dez ve su değirmenlerinin mazisi Sasaniler dönemine kadar uzanıyor. Fakat nehrin 3 bölümünde günümüze ulaşan değirmen kalıntıları Safavi ve Gacarlar dönemine dayanıyor. Bu yapılar Nehir Muluzu, Tuğla ve Saruj harcı ile inşa edilmiştir. Değirmenlerin mimari şekli ise ilçenin yerel mimari tarzıdır ve birbirine bağlı bir kompleks şeklinde inşa edilmiştir.
Değirmenlerin nehirdeki konumu onların eski dönemlerde tıpkı bir baraj gibi suyu istenilen tarafa yönlendirecek şeklindedir. Bu sistem Sasaniler dönemindeki en ileri sistemdi. Bu yapı polbent ve dembereç olarak bilinir ve nehrin batı ve doğu kesimini tıpkı bir köprü gibi birbirine bağlarken aynı zamanda sulama veya kente su ulaştırmak için arkada biriken su seviyesine kontrol edilebiliyordu. Söz konusu değirmenlerin içindeki yüksekliği nehir yüzeyinden yaklaşık 4 metredir. Fransız arkeolog Roman Grishman, İran Sanatı adlı kitapta bu sistemin eski tarih döneminde en eski sistem olduğunu ve geçmişinin 1400 ila 1500 yıl önceye dayandığını belirtiyor. Tabi yapılan araştırmalar ise bu tarihlere doğruluyor.
Tahran Radyosu.
Nehrin ortasında Polbend'in köprü ağızlarından birinde Sasani eyvanlarına benzeyen büyük bir kemer vardır ve Sasani eyvanlarını anımsatıyor. Sasani şahlarının bu tarz mimariye olan ilgileri nedeniyle buranın bir serdar veya büyük bir yetkilinin yeri olarak belirlendiğini düşünebiliriz. Bu yapılar muazzam polbentlerin bazı parçalarıdır ki daha sonraları çeşitli bölgelerde yapılan değişikliklerle değirmene dönüştürülmüştür. Değirmendeki taşlardan alttaki sabit iken diğeri nehir suyunun kuvvetiyle dönüyordu. Her değirmenin 5 işçisi vardır ve her biri katır ile değirmene buğday getirme, buğdayları değirmen taşına kadar taşıma, değirmen taşlarını kontrol etmek ve onları toplamak gibi farklı görevleri vardı. Ayrıca bir kişi de değirmende gece nöbetçi kalırdı.
Eski zamanlarda nehirde su hacmi azalınca su seviyesini yükseltmek ve suyu değirmenlere doğru yönlendirmek için içi taşla dolu hasır sebetler üst üste konularak kullanılıyormuş. Aslında bu sebetler tıpkı bir derivasyon bent görevini yapıyormuş. Değirmen özel mülkiyete sahipti ve Safeviler döneminde sayıları 50 ile 60 adetti. Fakat onların bazı bölümleri mevsim selleri sonucu tahrip olmuştur.
Dezful su değirmenleri Dez Nehri'nin çeşitli bölümlerinde bulunuyor. Onlardan bir kısmı Dezful Barajı'ndan yaklaşık 800 metre ve Dez Kıyı Eğlence'nin güneyinde, bir kısmı Dezful Yeni Köprü altında, diğer bölümü de ilçenin eski köprüsünün yanındadır. Fakat dünyanın en eski çok amaçlı sanayi kompleksi Şuşter kentindedir. Bu kompleks su taşıyan tüneller, bent, un üretim değirmenleri, çekirdek yağı çıkartma gibi birçok işlevi olması nedeniyle dünyanın en eski tarihi çok amaçlı kompleksidir.
UNESCO tarafından yaratıcı dehana bir başyapıtı olarak nitelendirilerek 2009 yılında dünya mirası olarak ilan edilerek İran'ın Bile Çeşmine Dar listesinde yer alan 10. miras alanı olan Şuşlar Tarihi Su Sistemi birbirine bağlı olarak çalışan 13 tarihi eserden oluşuyor. Bu eserler Hahameneş döneminden Sasanilere kadar suyun daha verimli kullanılması için inşa edilirdi. Fransız arkeolog Madame Jane Dufflay seyahatnamesinde bu alanın Endüstri devriminden önce en büyük sanayi kompleksi olduğunu belirtiyor. Söz konusu tarihi 13 eser birbirinden kısa mesafelerde ve Şuşlar kentinin yakınında bulunuyor.
Şelaleler ve su değirmenleri tarihi Şuşter su sisteminin en büyük ve en çok ziyaretçisi olan bölümdür. Bu tarihi komplekste önemli miktarda su değirmeni vardır ve değirmenlerin dönmesi için su gücünün kullanılma örneği açısından mükemmel sayılır. Bu kompleks eski asırlardan suyun en verimli şekilde kullanılması için eşsiz örneklerden biridir. Bu tarihi kompleksin en bariz özelliklerinden biri eski Şuşter kentinin tarihi ve eski bölgesinin yanında olmasıdır. Bu bölge sanayi kullanımının yanı sıra suyun az olduğu dönemlerde kentin su ihtiyacını da karşılar. Bu komplekste çok güzel bir manzara oluşturan, özel bir görüntü sergileyen olay ise su değirmenlerinde kullanılan su atıklarının suni şelaleler olarak ortamı güzelleştirmesi ve büyük bir havuza akmasıdır. Ayrıca Sekore, Dehaneşer ve Beliti olarak tanınan üç ünlü tünelin su kaynağı olan arka bentlerin bölgesi de kendine has doğal güzelliklere sahiptir.
Su tünellerin tasarımındaki ilginç konulardan biri ise tarla sulaması dışında bazı farklı alanlar için kullanılabilmesidir. Gerger Köprü arkasındaki üçlü tüneller değirmeni çevirmek için suyun belli hacmini aktarma görevleri vardır. Gerger Nehri üzerinde Şuşlar, su değirmenleri ve şelaleleri eski dönemlerin mühendislik ve teknik biliminin şaheserlerindendir. Gergen Nehri ise tamamen destkent yani el ile oyulan bir nehirdir ve Sasani dönemi şahlarından Erdeşir Babekan tarafından inşa edildi söyleniyordu. Fakat arkeolojik araştırmalarda bu tarihi daha da geriye götürüldü.
Şuşlar kentinde yaşamın uygun şartları ve seçkin konumu ise Karun Nehri'ne yakın olmasındandır. Bu yüzden tarih boyunca halkın bu bölgede yaşaması için uygun ortam oluşturmuştur. Şuşlar'daki en eski tarihi eserler Paleolitik dönemi ve tarih öncesine dayanır. Şuşlar sular arasında tıpkı bir ada gibidir ve etrafında birçok su yapıları, kanal, köprü bentler ve değirmenler şeklinde inşa edilmiştir. Tarihi rivayetlere göre Şapur Sasani döneminde Şuşter kenti altın çağını yaşıyor ve sahip olduğu sulama tesisleri ile donatılarak tarım sektörü en iyi dönemini yaşadı. Aslında Şuşter çalışma açısından birbirine bağlı olan, bu açıdan da dünyada eşsiz sayılan bir kent olarak su binaları ve tesislerin müzesi olarak da kabul edilebilir.
Şuşlar Tarihi Su Tesislerindeki çalışma temeli ise Gerger Barajı'nın nehrin önünü keserek kayada oyulan tünellerin su alması için su yüzeyini yükseltiyor. Üçlü tüneller suyu komplekse yönlendiriyor ve birçok kanala aktarıyor. Kanallardaki su değirmenleri çalıştırmanın ardından büyük bir havuz gibi alana şelale şeklinde akıyor. Bu yüzden Şuşlar ve Desful tarihi su tesisleri suyun diğer bölgelere taşınması için eski insanların ne kadar yüksek teknik ve mühendislik bilgisine sahip olduklarını gösteren en iyi örneklerdir. Bu sular ya nehir yolunda veya kayalarda oluşan veya var olan oyuklarda su değirmenlerine çalıştırıyordu. Akan suyun gücü buğday ve diğer tahılları öğütüyor ve inşa edilen barış ve bentler de Karun Nehri'nin suyunu büyük kireç bir kayaya doğru yönlendiriyordu.
Böylece asırlar boyunca insanlar birbirinin yanında dayanışma içinde doğa ile el ele en iyi şekilde su kaynaklarını yöneterek kullanıyorlardı.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi erdemlik yolunda sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, işi Allah'ın hesabıyla yapmaktır ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil, hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.